Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Turnike, yazarı Hakan Erol. Türü güncel, inceleme. Yayın evi, Kırmızı Kedi Yayın Evi. Birinci basım Şubat 2021. ISBN numarası 978-605-298-778 ve 0. Bu kitap 244 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Mart 2021. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Adnan Oktar'ın en çok korktuğu neydi? Cemaate silah dağıtan vadi kimdi? Operasyon günü Süleyman Soylu'ya ardı ardına ne mesajlar atıldı? Bir zamanlar Oktarcı olan ve ona yakın duran ünlü isimler kimlerdi? Oktar bunun kafa iyice uçmuş lafıyla hangi lideri kastediyordu? Kediciklerin yarı çıplak fotoğraf paylaşmasının altındaki sır neydi? Başsavcının istifasının perde arkasında ne yatıyordu? Oktarcılar hepimizi nasıl dinledi? Doktorlar ve hakimler ne şekilde fişlendi? Oktarcılara dualarınızı eksik etmeyin diyen saraydaki kritik isim kimdi? O önemli toplantıda Oktarcı tercümanın ne işi vardı? Oktar Acun Ilıcalı'yı neden cezalandırmıştı? Hangi ünlü şovmen hasta yatağında Oktar'la görüşmek isteyip ayağına kadar gitti? Cemaat üyeleri öldürülen Rus Büyükelçi Karlov'u niye ziyaret etmişti? FETÖ'cü savcılar Oktar'ı nasıl kolladı? İsrail'den çantalarla gelen hahamlar ne taşıyordu? Suudi kraliyet ailesine yakın o isim de turnike sisteminde. İsrailli bakanın Oktar'a yolladığı o çarpıcı e-postada ne yazıyordu? Oktarcılar 17-25'i önceden biliyorlar mıydı? Oktarcıları size operasyon olacak diyerek uyaran eski bakan kimdi? Adnan Oktar cemaatine yapılan operasyonun şifreleri turnike ile ortaya çıkıyor. Hakan Erol 8 Kasım 1992'de İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Edirne'de tamamladı. İlkokuldan bugüne dek çeşitli satranç turnuvalarında dereceye girerek onlarca madalya kazandı. Kırklareli Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitirdi. Okurken yerel gazetecilik yaptı. Özellikle Trakya bölgesine dair haberler kaleme aldı. Gönüllü muhabirlik görevinde bulunarak deneyim kazandı. Bu dönem Türkiye'nin en önemli halk hareketi olan Gezi direnişine katıldığı için hakkında 11 ayrı dava açıldı. Son dava 2020 yılında görüldü. Yıllarca süren bu davaların hepsinden beraat etti. 2014 yılında aylık sanat dergisi olan Collage Art adlı internet sitesinde edebiyat alanında 3 yıl boyunca yazılar kaleme aldı. Yine edebiyat ve sanat dergisi olan Yazar Kafada da aynı alanda yazılar yazdı. 2017 yılında Oda TV internet haber sitesinde çalışmaya başladı. Oda TV'de çok sayıda özel habere imza attı ve halen bu sitede editör olarak görevini sürdürüyor. Taciz, tecavüze, şiddete uğrayan, korkutulan, susturulan, yalnızlaştırılan, yakılan ve katledilen tüm kadınlara. Giriş. Türkiye tarihinin en önemli cemaatlerinden biri yargı karşısındaydı. Hiçbir şey olmamışçasına gözümüzü kapatıp olanlara seyirci mi kalmalıydık? Yazılmasaydı eğer. Bunca yıl yaptıkları hasıraltı mı edilmeliydi? Adnan Oktar ve müritleri Türkiye tarihinin önemli kesitinde bir süs olup gidemezlerdi. Her şey bu kadar çabuk unutulurken, hafızaya meydan okumak için yazmak gerekliydi. Ayrıca bir felakete sürüklenirken gözlere perde inmiş şekilde son beklenebilir miydi? İnsanca yaşamak duvarları yıkmakla olur der Oktay Akbal. Aşılmaz bir duvarın önünde yaşamak köpekçe yaşamaktır diye söyler Albert Camus. Duvarlara balyoz indirilmedikten sonra ne anlamı vardı yaşamın? Ya peki dünü bilmeden yarın nasıl kurulabilirdi? Ve bugünün dünyasından ders çıkarmadan sis bulutları nasıl dağıtılabilirdi? Evet, yapılan basit bir operasyondan ve yargılamadan ibaret değildi. Karşımızda gücünü defalarca ispat etmiş bir cemaat bulunuyordu. Türkiye'de cemaatler gün yüzüne çıkmayı, göz önünde olmayı istemezken oktarcılar aksi yolu izliyordu. Bütün cemaatler kadını örterken oktarcılar tam tersine kedicikleri öne sürüyor, fantezi kıyafetlerle tabuları yıkmaya kalkıyordu. Başka cemaatler bir ili veya herhangi bir bölgeyi kendilerine mesken tutarken oktarcılar dünyaya açılıyor, büyük oynuyordu. Tüm bunlar çok ilginçti ama şaşırtıcı değildi. İşte Adnan Oktar cemaatine yapılan operasyonun şifreleri vardı ve tüm bunlar çözülmeliydi. Bu kilit kırılırken aynı zamanda tarihe de not düşülmeliydi ve ben kalın harflerle altını çize çize bu notu düşmek için yola çıktım. Bu yolun bir başlangıç noktası, belirli uğrakları ve bir de son durağı vardı elbette. Desteğini hiç esirgemeyen tüm sevdiklerime, büyük bir okul olan Oda TV'ye, özverili ve direngen Oda TV emekçilerine, İzlerinden gitmekle büyük onur duyduğum meslek büyüklerim Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a, avukatlar Fuat Selvi'ye ve Eser Çömlekçioğlu'na ve Kırmızı Kedi ailesine sonsuz teşekkürlerimle. Suyu bulandırmayacak olduktan sonra yazmanın ne anlamı vardı? O halde suyu fazlasıyla bulandırmaya hazır mısınız? 1. Bölüm Bir Devrin Çöküşü. İnsan avı gibi av yoktur der Ernest Hemingway. Belki binlerce sayfayla ve onlarca kitapla anlatılabilecek olan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün AOSSÖ en kısa özetini bu cümlenin yansıttığını düşünüyorum. Evet, Adnan Oktar ve cemaati tam anlamıyla insan avlıyordu. Şantajla cemaati genişletiyor, rüşvetlerle önüne açıyor, kara para aklamayla ve cemaat üyelerinin, zengin ailelerinin mal varlıklarına el konulmasıyla ekonomik gücünü büyütüyor, uluslararası kirli ilişki ağıyla nüfuzunu arttırıyor, yargı ve emniyet alanındaki temaslılarıyla da zorluk yaşamadan her olayın üstesinden geliyordu. Ancak 11 Temmuz 2018 günü Türkiye sabaha karşı gözünü yeni bir operasyona açtı. Emniyet Müdürlüğü Adnan Oktar ve üyelerine bir operasyon başlattığını açıklamıştı. Tüm Türkiye gözlerini ekranlara dikmiş, ardı sıra gelen görüntüleri izliyordu. Neler oluyordu böyle? Adnan Oktar tarafından söylenen ve ardından herkes tarafından kullanılmaya başlanan ifadeyle kedicikler ve yüzlerce mürit peşi sıra gözaltına alınıyordu. Daha önce cemaatin televizyonu A9 TV'de Oktar'ın karşısında fantazi kıyafetlerle dans ederken gördüğümüz kediciklere bu kez cemaat evlerinde teker teker kelepçe vuruluyordu. Emniyet operasyonu 2 yıl süren takibin sonucunda gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın tüm mülklerine ve lüks araçlarına el konulurken şirket, dernek ve vakıflarına da kayyum atanıyordu. Yaklaşık 35 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan ve kısa süreli soruşturmalar ve operasyonlar geçiren Adnan Oktar için bu kez daha sert, kapsamlı ve kararlı bir şekilde düğmeye basılmıştı anlaşılan. Ancak Oktar kendisine bir operasyon yapılacağını aylar öncesinden bildiği gibi gelip çatan operasyon gününde de baskın kulağına fısıldanmıştı. Oktar'a operasyon yapılacağı yaklaşık yarım saat önceden bir kuş tarafından duyurulmuştu. Şöyle ki, Oktar operasyon günü 1993 yılında yerleştiği ve cemaatin merkezi olan Üsküdar'daki Dragos olarak adlandırılan villadan kaçmıştı. Adnan Oktar çoğu cemaat üyesinin bile bilmediği bir arka yoldan cemaatin 2 numaralı ismi Dido lakaplı Ulviye Didem Ürer ile beraber yola çıkmıştı. Rahat tavırla hareket ediyordu. Oktar sanki hava almaya çıkmış gibiydi. 30 yıldır cemaat üyesi olan ve Adnan Oktar davası kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Kediciklerden Ece Koç, verdiği ifadesinde operasyon gününü anlatıyordu. Koç ifadesinde Dragos'ta olduklarını ve baskının olacağı duyumu geldiğinde yanında Didem Ürer'in bulunduğunu ifade ederken Adnan Oktar ile Didem Ürer'in kaçışından şöyle bahsediyordu. ''Nereye gittiklerini bilmiyorum ama kaçtıklarını biliyorum. Benim yanımdaydı zaten. Haber aldığımızda Alev Babuğ'una beni telefonla aradı. Bizim eve şu an polisler geldi diye haber verdi. Ben Didem Ürer'le birlikteydim. Didem'in telefonunu ben açmıştım hatta. Onun üzerine Didem hemen hukuk grubunu aradı. Ardından Adnan Oktar'ı aradı. Hemen onlar çıktı aşağı kattan.'' Dipnot: Adnan Oktar silahlı suç örgütü iddianamesi. Adnan Oktar ve Didem Ürer Üsküdar'dan TEM otoyoluna bağlanarak kaçmaya çalışırken yolda Oktar basına dikkat çeken bir açıklama yapıyordu. ''Bu operasyondan Tayyip Bey'in İçişleri Bakanı'nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım.'' Polisin takibiyle Sarıyer'de Oktar'ın aracının önü kesilirken Oktar ve Ürer de böylece yakalanmış oluyordu. Oktar mahkemedeki savunmasında kaçmadığını, göğsünü gere gere dolaştığını ve vatan emniyete gittiğini savunurken tam tersi istikamette, yani Sarıyer'de yakalanması için de şunları söylüyordu. ''Fark etmiyor yani, ben bir yere uğrayacağım, oradan da vatan emniyete gidiyorum yani. Mühim olan ben püfür püfür arabanın önüne oturdum. En az 100 kişi yolda selam verdi. Herkes tanıyor ve Didem Hanım'ın evine girerken de televizyon açıktı. Orada Adnan Oktar aranıyor diye görünüyor. Güvenlik memurları da oradaydı. Göz göze geldik, gördüler. Apartmandan insanlar gördü. Ben göğsümü gere gere sokakta gezdim. En az 100 metre yürüdüm ve arabanın önüne oturdum.'' Adnan Oktar'ın kaçıp kaçmadığının bir noktadan sonra belki önemi yok. Ancak tüm şatafatıyla ve yıllar boyu tabiri caizse her taşın altından öyle ya da böyle mutlaka kendinden bir iz bırakarak çıkan Oktar'ın macerası kaçak bir yolculukta son bulmuştu. Peki ya Oktar'ın yoldayken söylediği o sözler? Sahi Oktar neden şaşkındı? ''Çok mu hızlı gittik? O halde filmi biraz geriye saralım.'' Oktar ve Mehdilik, tarih 2 Şubat 1956. Ankara'da hayata gözlerini açan Adnan Oktar her bebek gibi saf ve masumdu. Ancak ileride onun bir suç makinesine dönüşeceğini ve binlerce insanın hayatıyla oynayacağını kim bilebilirdi ki? Bir bebeğin çevresinde anlamsızca gezdirdiği meraklı gözleri ileride en ürkütücü gözlere dönüşecekti. Oktar liseyi de doğduğu başkentte okur ama artık onun kaderinde Ankara yoktur, atlayıp İstanbul'a gelir. Oktar'ın cemaat üyelerine aktardığına göre İstanbul'a gelişi de olaylı olur. Anlatmaya başlayalım. Tarih 15 Kasım 1979. İstanbul Boğazı'ndan 96 bin tonluk ham petrolü Köstence Limanı'na götürmek için geçen Rumen tankeri Independenta, Yunan Kosteri Evriali ile çarpışarak büyük bir felakete yol açar. Yaşanan tanker kazası o dönemin en büyük olaylarından biri olarak tarihe geçer. Aynı gün İstanbul'a gelen Oktar ise bu olayı kendine yorarak Mehdi'nin zuhur alameti olduğunu ileri sürer. Adnan Oktar'a yapılan operasyonda elde edilen dijital materyallarda sık sık Mehdilik vurgusunun yapıldığına dair bilgiler ortaya çıkıyordu. Dosya kapsamında halen tutuklu bulunan ve cemaat üyesi olan Emine Mine Kalça, Meral Kalça, Ayşe Pınar Akkaş, Alev Babuğ'una, Ayfer Bayer ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gülay Pınarbaşı ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Ayça Pars'ın yakalandıkları Üsküdar'daki evde ele geçirilen USB belleğinin imaj raporunda ''Harika olaylar! Tire son.docx isimli dosyaya rastlanıyordu. Gerek müşteki ifadelerinden gerekse de söz konusu dosya içeriğinden de göreceğimiz üzere Adnan Oktar independent tankerinde olduğu gibi yaşanan her olayı kendisine bağlıyor ve Mehdilik indiği imasını cemaat içerisinde fazlasıyla kullanıyordu. Cemaat içinde Mehdi olarak görülen Oktar'ın Kur'an'da geçen Allah Resulüne ve içinizden emir sahiplerine itaat edin mealindeki ayetleri de kendisine yorarak bunu Kur'an'ın bir emri durumuna getiriyordu. Cemaatte Oktar'a isyan Allah'a isyan olarak yorumlanıyordu. Adnan Oktar'a hizmet etmenin, talimatlarına sorgulamadan uymanın imanın bir gereği olduğu, aksi takdirde cehennemlik olunacağı anlatılarak müritlere benimsetiliyordu. Operasyonda ele geçirilen söz konusu dosya içeriğinde ise Oktar'ın vesile olduğunu iddia ettiği doğaüstü olaylardan bahsediliyordu. Dosyada Oktar'a yazılan ve tanker patlamasını içeren notta şu ifadeler yer alıyordu. Üniversite sınavına 1978 yılında girdin ancak kazanamadın. Bir sene daha Ankara'da kalıp 1979 yılında tekrar üniversite sınavına girdin. Ve bu kez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesini 3. olarak kazandın. İstanbul'da öğrenimine devam etmek için bir sene geç olarak 1979 yılının 15 Kasım gününde yani tam Independenta tankerinin patladığı gün otobüse binip İstanbul'a geldin. Annen okulların açılmasına daha var hemen gitme sonra gidersin demesine rağmen sen ertelemeyip hemen otobüse bindin. Dipnot Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü İddianamesi sayfa 37-38. Cemaat içerisinde Mehdilik alameti olarak tanker patlamasının gerçekleştiği savunulurken, bunun da Oktar'ın İstanbul'a geldiği gün olduğu belirtilerek Oktar'a Mehdilik vurgusu yapılıyordu. Yine ele geçirilen isimler -2.docx adlı dosya içerisinde ise devlet katındaki ve hatta başbakanlık koltuğunda oturmuş isimler bile hedef alınıyordu. Bu görevlerde bulunan devlet yetkililerinin başına gelen kötü olayların Oktar'a karşı gelmelerinden kaynaklandığı savunuluyordu. Notun içeriğinde eski başbakan Bülent Ecevit için hoca demeye dilim varmıyor demişti. Başbakanlığı döneminde 99 operasyonu yapılmıştı. Konuşamamaya ve yürüyememeye başladı. 2006 yılında beyin kanaması geçirdi. Yaklaşık 6 ay bitkisel hayatta yaşadı. Kasım 2006'da öldü ifadeleri kullanılırken eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için de 1999 yılındaki operasyonu yaptırdı. Sonrasında itibarı zayıfladı ve siyaseti bıraktı yazıyordu. 1999 operasyonuna birazdan geleceğim. Keza yine söz konusu dosyanın içerisinde AKP'li Bülent Arınç hakkında tutulan not da bir hayli ilginç. Bülent Arınç'ın Oktar cemaatinin kanalı A9 TV'ye ceza verdirmek için çabaladığı anlatılırken Arınç'ın bu yüzden cezalandırıldığı ve 2015 seçimlerinde aday gösterilmediği söyleniyordu. Yani yaşananlar Oktar'la uğraşmanın bedeli olarak yorumlanıyordu. Mehdilik suç değil ancak. Adnan Oktar da cemaat kanalı A9 TV'de birçok kez Mehdi konusunu açıyordu. Ben Mehdi değilim, Mehdilik iddiam yok. Fakat özelliklerim benziyor diyerek kendisini işaret eden Oktar, şimdi canım kardeşim ben Mehdi'nin alametlerini sayıyorum. Bana benziyor ne yapayım, ne yapabilirim? Mehdi diyor, küçük burunlu diyor. Benim burnum küçük ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Alnı açık diyor. Alnım açık, geniş. Sırtında ben var. Benim sırtımda da ben var ifadelerini kullanıyordu. Daha fazla ilerlemeden bir konuya açıklık getirmeliyim. Türkiye Cumhuriyeti ceza kanunlarında Mehdilik ile ilgili bir suç bulunmuyor. Benim burada vurguladığım konu Mehdilik değil, Mehdilik üstünden yapılan din sömürüsü. Türkiye'de kendisine Mehdi iması yakıştıran birçok kişi çıkabilir nitekim çıktı da bu elbette hukukta suç unsuru teşkil etmiyor. Ancak Mehdilik kavramı bu inancın etrafında örgütlenmeye, devlette söz sahibi olmaya, siyasette yer edinmeye, adliyeye ve emniyete sızmaya, uluslararası bağlantıların kurulmasına, diğer tarikatlarla işbirliğine, kara para aklamaya, cinsel istismara alan açıyorsa, işte orada mevzu Mehdilik olmaktan çıkıyor ve suçun tanımına giriyordu. Evet, Oktar cemaatin kuruluşundan bu yana din sömürüsüyle yol alıyordu. Mehdilik kavramı ise bu sömürünün en tepesinde bulunuyordu. Kısacası Fethullah Gülen nasıl ki kendi cemaati tarafından Mehdi olarak görülüp kamuoyuna öyle sunulmuşsa, Oktar cemaati de aynı yolu izlemiş ve yıllar boyunca dini kullanmıştı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.